sayfa 142. Oraya ulaştığımızda kentin hükümdarı tarafından bize yollanan köleleri gördük. Bunlar yaklaşarak tacirlere hoş geldiniz dediler. Hükümdarımız sizin teşrifinizle memnunluklarını bildirdi ve şu parşömen tomarını size vermekle bizi görevlendirdi ve de her birinizin hüsnü hatla, güzel bir yazıyla, birer satır yazı yazmanızı diledi dediler. Bunun üzerine ben her zamanki maymun kılığım altında kalktım ve ellerinden şiddetle parşömeni kaptım ve onlardan biraz uzağa doğru sıçrayarak uzaklaştım. Bunu görünce parşömeni yırtacağımdan ya da suya atacağımdan korktular. Bunun üzerine işaretle onlara yazı yazmayı bildiğimi ve yazmak istediğimi anlattım. Kaptan onlara, "Bırakın yazsın, çiziktirdiğini görürsek yazmasını engelleriz. Ama gerçekte hüsnü at biliyorsa onu oğlum olarak kabulleneceğim. Çünkü ömrümde bundan akıllı maymun görmedim," dedi. Bunun üzerine kalemi elime aldım, hokkaya daldırarak iki yanının da iyice mürekkebe bulanmasını sağladım ve yazmaya başladım. Böylece içimden geldiği gibi 4 kıta yazdım. Bunların her biri ayrı üsluplara göre ayrı tarzlarda idi. İlk kıta Rika tarzına göre, ikincisi Reyhani, üçüncüsü Sülusi, dördüncüsü de Muşik, Muşik muhakkak tarzlarında idi. A. Zaman cömert kimselerin hayırlı işlerini ve bağışlarını çoktan belirlemiştir. Ama seninkileri sayıp dökmekte asla başarı sağlayamamış, umutsuzluğa düşmüştür. Tanrı'dan sonra insanoğlu senden başkasına başvurmaz. Çünkü sen tüm iyilikseverlerin babasısın. B. Sana onun kaleminden söz edeceğim. Onun kalemi, kalemlerin ilki ve kökenidir. Kudreti şaşırtıcıdır. Ünlü bilginlerin birçokları onun sayesinde payidar olmuşlardır. Bu kalemden onu tuttuğum parmak uçlarından başlayarak dünyaya 5 hitabet ve şiir ırmağı akar. C. Sana onun ölmezliğinden söz edeceğim. Ölmeyen yazar yoktur elbet. Ama zaman onun ellerinden çıkan yazıyı ölümsüz kılar. Bundan dolayı kaleminin diriliş gününde seni gururlandıracak şeylerden başkasını yazmasına izin verme. D. Eğer hokkayı açarsan oraya kalemini, bağışçıya özgü satırlar, iyilikle dolu satırlar yazmaktan başka maksatla batırma. Ama onu bağış uğrunda kullanamayacaksan, hiç değilse güzellik uğrunda kullanmak için batır ve böylece en büyük yazarlar arasında sayılanlardan olursun. Yazma işini bitirince parşömen tomarını ona uzattım. Hepsi büyük bir hayranlık duydular. Sonra her biri sırayla en güzel yazılarıyla birer satır yazdılar. Bundan sonra köleler tomarı hükümdara götürmek üzere uzaklaştılar. Hükümdar tüm yazıları inceledikten sonra 4 ayrı tür ve üslupta yazılmış olan benimkinden başkasını beğenmemiş. Zaten ben bir şahın oğluyken bu marifetimle bütün dünyada ün sağlamıştım. Bunun üzerine hükümdar yöresinde bulunan tüm dostlarına ve kölelerine, "Hepiniz gidip bu güzel yazının sahibini görün ve de giyinsin diye bu hilatı kendisine verin ve onu benim katırlarımın en güzeline bindirerek çalgılı bir alayla buraya, yanıma getirin," demiş. Bu sözleri duyunca hepsi gülmeye başlamışlar ve hükümdar bunu fark edince çok kızmış ve "Nasıl, size bir emir veriyorum ve siz bana gülüyorsunuz ha?" diyerek haykırmış. Ona, "Ey çağımızın hükümdarı, sizin sözlerinize gülmek ne haddimize? Ancak size bunca güzel yazıyı yazanın bir Ademoğlu olmadığını, gemi kaptanının maymunu olduğunu söylemek zorundayız," diye yanıt vermişler. Bunu işiten hükümdar son derece şaşırmış, sonra neşeli kahkahalar kopararak, "Bu maymunu satın almak isterim," diye haykırmış. Sonra da tüm saray halkına gemiye binip bu maymunu görmelerini, yanlarına da bir katır ve bir hilat almalarını emretmiş ve onlara, "Onun kesinlikle bu hilata bürünmesini ve katıra bindirilerek buraya getirilmesini istiyorum," demiş. Bunun üzerine hepsi gemiye geldiler ve beni kaptandan baştan satmak istememesine karşın çok yüksek bir fiyatla satın aldılar. Sonra ben kaptana işaretle ondan ayrıldığımdan dolayı çok üzgün olduğumu anlattım. Sonra da beni alıp götürdüler, hilatla donatarak ve katıra bindirerek. O kentin uyumlu çalgılarının sesine uyarak yola koyulduk. Tüm kentte oturanlar ve tüm orada yaşayan insan varlıkları şaşkınlık içinde bu görülmedik manzarayı büyük bir merakla izliyorlardı. Beni hükümdarın huzuruna götürdüklerinde onu görünce ayaklarının ucundaki yeri 3 kez öptüm. Sonra da hareketsiz kaldım. Kral beni oturmaya davet etti. Bense dizüstü kaldım. Bunun üzerine orada bulunan herkes benim yüksek terbiyeme ve davranışımın kibarlığına hayran oldu. En büyük hayranlığı da hükümdar duydu. Ben böyle dizüstü durur durmaz hükümdar orada bulunanların hepsinin ayrılmalarını buyurdu ve herkes çekip gitti. Sarayda hükümdar, baş harem ağası, bir gözde köle ve benden başka kimse kalmadı hanımım. Bunun üzerine hükümdar yiyecek bir şeyler getirilmesini emretti. Bir sofra yaydılar ve üzerini canın çekebileceği, gözün zevkine varacağı her şeyle donattılar. Ve hükümdar bana bunlardan yememi işaretle anlattı. Bunun üzerine ayağa kalktım ve ayaklarının ucundaki toprağı 7 kez öptüm ve büyük bir nezaketle sofraya oturarak ve de geçmiş eğitimimi hatırdan çıkarmayarak yemeye başladım. Sofrayı kaldırdıklarında ben de ayağa kalktım. Gidip ellerimi yıkadım. Sonra da mürekkep hokkasını, kalemi ve bir parşömen parçasını alarak Arap mutfağının yüceliğini öven şu dizeleri yazdım. Ey tatlılar, parmakla sarılmış ince, lezzetli, hoş tatlılar. Sizler tiryakısınız. Panzehirisiniz tüm zehirlerin. Siz olmasanız tatlılar, asla hiçbir şeyi sevemezdim. Sizler benim tek ümidim, tüm ihtirasımsınız. Serilmiş bir sofranın ortasındaki büyük bir tepside, yağ ve bal içinde yüzen nefis kokulu bir künefeyi gören yüreğim nasıl titrer? Ey künefe, sevindirici, iştah verici bir saç demeti halinde inceltilmiş künefe. Arzum, sana duyduğum arzumun haykırışı. Ey künefe ne yücedir. Seni soframda görmeden bir gün geçeceğine, ey künefe, ya künefe, ölümü göze alsam yeridir. Hele şurubun, tapılası nefis şurubun, onu yiyip, onu içip gece gündüz öteki dünyada da aynı zevki alırdım. Bunu izleyerek kalemi ve yaprağı yerine koydum ve ellerimi yıkayarak uzak bir yerde saygıyla oturdum. O zaman hükümdar yazdıklarıma baktı ve okudu. Okuduklarına son derece hayranlık duydu ve bir maymunun böylesine belagat sahibi olması ve bu kadar güzel yazı yazması mümkün müdür? Ya Rabbi, bu harikaların da ötesinde bir harika diye haykırdı. Bu sırada hükümdarın önüne bir satranç tahtası getirildi. Hükümdar işaretle bana oynamasını bilir misin diye sordu. Ben de başımı sallayarak evet bilirim işareti verdim. Bunun üzerine satranç tahtasının başına geçerek oyunu düzenledim ve hükümdarla oynadım. Onu 2 kez yendim. Hükümdar buna ne diyeceğini bilemiyor, zihni karmakarışık düşünüyordu. Sonra bu bir Ademoğlu olsaydı bilgiden yana çağının tüm yaşayanlarını geçerdi dedi. Bunun üzerine hükümdar harem ağasına, kızım olan genç hanımının yanına git ve ona, ey hanımım, çabucak hükümdarın yanına gel de. Zira kızımın bu olup biteni izlemesini ve bu harika maymunu görmesini istiyorum dedi. Bunun üzerine harem ağası gitti ve biraz sonra hükümdarın kızı olan genç hanımıyla birlikte geri döndü. Kız beni görür görmez örtüsünün ucuyla yüzünü kapatarak, babacığım nasıl oluyor da burada yabancı erkekler varken beni huzurunuza çağırıyorsunuz diye sordu. Hükümdar ona, kızım burada benden, gördüğün şu genç köleden ve seni çağıran harem ağasından, bir de şu maymundan başka kimse yok ki, öyleyse kimden yüzünü gizliyorsun diye sordu. Bunun üzerine genç kız, bil ki babacığım bu maymun bir şahın oğludur, babası Aymarus adlı bir şahtır, uzaktaki bir kara ülkesinin sahibidir bu şah. Bu maymun onun oğlunun büyülenmiş halidir. İblisin soyundan gelme İfrit Cerceris, Abanoz adalarının şahı Aknamus'un kızı olan kendi eşini öldürdükten sonra onu bu hale sokmuş. Senin gerçek bir maymun sandığın bu yaratık aslında bir erkektir. Hem de bilgili, iyi eğitilmiş ve çok akıllı bir erkek dedi. Bu sözleri duyunca hükümdar çok şaşırdı ve bana, kızımın söyledikleri doğru mu diye sordu. Bunun üzerine başımla evet doğrudur işareti verdim ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine hükümdar kızına fakat sen onun büyülendiğini nasıl anladın diye sordu. Kız babacığım ben küçükken annemin hizmetinde bulunan yaşlı hanım birçok hileler bilen ve büyü konusunda çok bilgili biriydi. Bana büyücülüğü o öğretti. O zamandan bu yana bu konuda daha da derinleştim. Kendimi yetiştirdim ve hemen hemen 170 türlü büyü öğrendim. Bu büyülerin en önemlilerinden biri olarak ben de senin sarayını bütün taşlarıyla ve kentle birlikte olduğu gibi kaftağının ardına taşıma ve de bu ülkeyi ayna gibi bir deniz, içinde yaşayanları da balık haline sokma kabiliyeti de var dedi. Bunu duyan babası, öyleyse kızım, Allah'ın inayetiyle bu genç adamı kurtar da ben onu vezirim yapayım. Sen böylesine yeteneklere sahip olasın da ben bilmeyeyim ha. Kurtar onu kızım, kurtar da vezir yapayım. Herhalde kibar ve zeki bir genç olmalı bu, dedi. Ve genç kız, tüm dost ve cömert yüreğimle ve gerekli saygıyla, diye yanıt verdi. Öyküsünün tam burasında Şehrazat, sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Fakat 14. gece olunca demiş ki, İşittim ki ey bahtı güzel şahım, ikinci kalender evin sahibesine demiş ki, Ey hanımım, genç kız bu sözleri duyunca üzerinde İbranice sözler yazılı bir bıçak alarak bununla sarayın ortasına bir daire, bu dairenin de ortasına has isimler ve tılsımlı çizgiler çizdi. Sonra kendisi bu dairenin ortasında durarak sihirli sözcükler mırıldandı ve çok eski bir kitaptan kimsenin anlamadığı şeyler okudu ve böylece birkaç saniye geçti. Birdenbire sarayın bizim bulunduğumuz yanı karanlık içinde kaldı. Karanlık öylesine koyu idi ki dünya yıkılmış da yıkıntılar altında kalmışız gibi bir hisse kapıldık. Ve birdenbire İfrit Cerceris en korkunç ve iğrenç haliyle elleri çapa, ayakları direk, gözleri de alevli iki meşale gibi önümüzde belirdi. Bunu görünce hepimiz dehşet içinde kaldık. Fakat hükümdarın kızı ona, ''Sana hoş geldin demeyeceğim, yürekten bir karşılama da yapmayacağım ey İfrit'' dedi. Bunu duyan İfrit de ona, ''Ey haine, yeminine nasıl ihanet edersin? Bana yemin etmedin mi ve hiçbirimiz diğerinin işine karışmayacak ve karşı çıkmayacak diye anlaşma yapmadık mı? Öyleyse ey haine, seni bekleyen felaketi hak ettin. Al bakalım.'' dedi ve İfrit birdenbire korkunç bir aslana dönüştü ve tüm genişliğiyle ağzını açarak kızın üzerine atıldı. Bunu gören kız çabucak saçlarından bir tel kopardı ve ağzına yaklaştırıp sihirli sözcükler mırıldandı. Saç birdenbire keskin bir kılıca dönüştü. Kız kılıcı eline aldı, şiddetle aslana saldırdı, onu ikiye böldü. Ama aslanın yuvarlanan başı birdenbire bir akrebe dönüştü ve sokmak için kızın topuklarına doğru ilerledi. Ama genç kız birdenbire dev bir yılana dönüştü ve kötü akrebin üzerine saldırdı. İkisi birden çekişmeli bir dövüşe giriştiler. Ama akrep birdenbire bir akbabaya dönüştü. Yılan da akbabanın üzerine çullanan bir kartala. Kartal ile akbabanın dövüşü bir saat kadar sürmüştü ki akbaba birdenbire siyah bir kediye dönüştü. Genç kız da hemen bir kurda. Sarayın orta yerinde kedi ile kurt dövüşüp müthiş bir savaşa giriştiler. Ve kedi yenileceğini anlayınca yeniden değişti ve kocaman bir nar oldu. Kırmızı ve koskocaman ve avludaki çeşmenin yalağına düştü. Kurt da yalağa saldırdı. Tam onu yakalayacakken nar havaya doğru fırladı. Fakat çok büyük olduğundan olanca ağırlığıyla mermerin üstüne düşüp yarıldı. O vakit tüm taneler oraya buraya saçıldı. Kurt da bir horoza dönüşerek gagasıyla taneleri toplayıp birer birer yutmaya başladı. Ortada bir tek tane kalmış, horoz da onu yutmak üzereyken bu tane birdenbire horozun gagasından düşüverdi. Çünkü talih ve kader böyle olmasını istiyordu ve havuzun yanındaki yarığa sokuldu. Horoz onun nereye sokulduğunu göremiyordu. O zaman kanat çırparak ötmeye başladı ve de gagasıyla bize işaret veriyordu. Fakat biz onun ne dilini ne de bize demek istediklerini anlayabiliyorduk. O zaman onu anlamayan bize öyle bir ötüşle haykırdı ki saray üzerimize yıkılıyor sandık. Sonra horoz avlunun yöresinde dört dönerek taneyi aramaya koyuldu. Tam yalağın yarığında onu görüp gagasıyla tutacağı sırada tane suya atıldı ve bir balık olarak suyun içine daldı. O zaman horoz korkunç bir balinaya dönüşerek balığı avlamak üzere suya daldı. Gözümüzden bir saat kadar kayboldu. Bu sürenin sonunda yüksek haykırışlar duyduk ve korkudan tir tir titredik. Ve birdenbire ifritin o korkunç ifrit haliyle ama tutuşmuş bir karbon kömürü gibi ateş halinde ve gözlerinden ve burnundan ateşler ve dumanlar fırlayarak ortaya çıktığını gördük. Onun ardından da genç kız, hükümdarın kızı olarak, fakat o da ateşler içinde eriyen bir maden halinde görüldü ve hemen hemen yanımıza kadar gelmiş olan ifriti izlemeye başladı. Hepimiz diri diri yanmak korkuları geçirdik ve de suya atılmak üzere idik ki ifrit ansızın korkunç bir sesle haykırarak bizi durdurdu. Avluya bakan salonun ortasında bize saldırdı ve yüzümüze doğru ateşten bir nefes üfledi. Ama genç kız da ona erişti ve o da onun yüzüne ateşten bir nefesle soludu. Ama bütün bu solumalar bize de ulaşıyordu. Kızın soluğu etkilemiyordu ama ifritin soluğu etkiliyordu. Böylece benim gözüme de bir kıvılcım değdi. Maymun halindeki sol gözüme ve düzelmez şekilde kör etti. Bir kıvılcım da hükümdarın yüzünün alt kısmına değerek sakalı ve ağzı dahil yüzünün yarısını yaktı ve tüm alt dişlerini döktü. Bir kıvılcım da harem ağasının göğsüne düştü. Her yana ateş aldı ve oracıkta yanarak öldü o anda ve o saatte. Bu sırada genç kız boyuna ifriti izliyor ve ona ateş püskürüyordu. Ama birdenbire bir ses duyduk. Tek yüce olan Tanrı'dır. Tek kudretli olan Tanrı'dır. İnsanların en şereflisi Muhammed'e iman etmeyen dönmelerden o da yüz çevirir diyordu. Bu ses hükümdarın kızının sesiydi. Bize eliyle işaret ederek tüm olarak yanmış bulunan ve kül kesilen ifriti gösterdi. Sonra yanımıza geldi ve "Çabuk bana bir tas su getirin," dedi. İstediği yapıldı. Suyun üzerine anlaşılmaz sözler telaffuz etti. Sonra üzerime bu suyu serpti ve bana, "Tek gerçek olanın adına bu kılıktan kurtul ve kadiri mutlak olan Tanrı'nın inayetiyle önceki haline dön," dedi. Bunun üzerine ben yeniden geçmişteki gibi insan kılığına döndüm ama bir gözüm kör kalmıştı. Bunu gören genç kız teselli olsun diye bana, "Ateş yeniden ateş olmuştur, benim zavallı çocuğum," dedi. Sonra sakalı yanmış ve dişleri dökülmüş olan babasına da aynı sözleri tekrarladı. Sonra da, "Bana gelince babacığım, ben de öleceğim çünkü bu ölüm bahtımızda yazılıydı. İfrite gelince bir insan olsaydı onu öldürmem hiç zor olmayacaktı. İlk darbede onu öldürürdüm ama beni yoran ve bana acı veren narın tanelere bölünmesi oldu. Çünkü gagalamak fırsatını bulamadığım tane esas taneydi ve ecininin ruhu onda gizliydi. Bu taneyi zamanında gagalayabilseydim ifrit o anda mahvolmuştu. Yazık ki onu göremedim. Bu yüzden ifritle karada, havada ve suda dövüşmeye zorlandım ve bir selamet kapısı açtığı her seferinde ben ona bir kaybetme kapısı açtım. En sonunda da o müthiş ateşle baş etme çabasına girdim. Bir kez ateşle kavgaya girilince ölümü göze almak gerek ama talih bana kendim yanmadan önce ifriti yakmayı nasip etti. Ancak onu öldürmeden önce onu yüce İslam dininin temeli olan imanımıza davet etmeye niyet ettim ama reddetti. Ben de onu yakıp tükettim ama sıram geldi. Ben de ölüyorum. Allah yardımcınız olsun," dedi. Bu sözlerden sonra içini yakan ateşle mücadele etmeye başladı. Sonunda siyah kıvılcımlar saçılıp göğsünü ve yüzünü tutuşturdu. Ateş yüzüne ulaşınca ağladı ve "Tanrı'dan başka Tanrı bulunmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna tanıklık ederim," dedi. Ağzından bu sözler çıkar çıkmaz onun, ifritin yanı başında bir kül yığını haline geldiğini gördük. Bunu görünce onun derdine düştük. Ben eski haliyle parlak bir varlık olan ve bana pek çok iyilikleri dokunan bu kızın böyle bir kül yığınına döndüğünü görmektense onun yerine ölmeyi dilemekteydim. Ama Tanrı'nın iradesine kim karşı çıkabilir ki? Hükümdar kızının bir kül yığınına dönüştüğünü görünce sakaldan yana kendisinde ne kaldıysa yoldu, yanaklarını tokatladı ve giysilerini yırttı. Ben de aynı şeyleri yaptım. İkimiz birlikte kızın anısına ağladık durduk. Bunu izleyerek saray mabeyincileri ve nazırlar geldi. Sultanlarını iki kül yığınının başına çökmüş, ağlamaktan bitkin bir halde buldular. Buna çok şaştılar ve hükümdarın yöresinde hiçbir şey konuşmaya cesaret edemeden bir saat kadar dolandılar. Sonra hükümdar biraz kendine gelir gibi oldu ve onlara kızı ile ifritin arasındaki olup biteni anlattı. Hepsi birden "Allah Allah, ne büyük felaket, ne uğursuzluk," diye haykırdılar. Sonra yanlarında kadın köleleri olduğu halde tüm saray kadınları geldiler ve tam 7 gün boyunca başsağlığı ve matemle ilgili merasimler yapıldı. Bu sürenin sonunda hükümdar kızının külleri konmak üzere büyük bir türbe yapılmasını emretti. Büyük bir aceleyle inşaat tamamlandı. Türbenin içi gece gündüz yanan kandiller ve fenerlerle donatıldı. İfritin küllerine gelince bunları da Tanrı'nın lanetini dileyerek göğe savurdular. Ancak sultan tüm bu acıları tattıktan sonra onu neredeyse ölecek hale getiren bir hastalığa tutuldu. Bu hastalık 1 ay kadar sürdü ve sonra biraz kendini toparlayınca beni çağırttı ve "Ey genç adam, sen buraya gelmeden önce biz burada hepimiz bahtın kötülüklerinden uzak, tam bir mutluluk içinde yaşıyorduk. Başımıza bu dertlerin gelmesi senin ortaya çıkmanla başladı. Keşke seni de bizi bu felaketlere uğratan uğursuz yüzünü de hiç görmeseydik. Çünkü ilkin 100 erkeğe bedel değerde olduğu kesin, kızımın kaybına neden oldun. Sonra da senin yüzünden, bu yanmalardan ötürü dişlerim döküldü. Ve de benim zavallı harem ağam, kızımı yetiştiren bu iyi yürekli hizmetkar, bildiğin şekilde öldü. Ama bunlarda senin hiç suçun yok. Çare de sen değilsin. Bütün bunlar sana ve bize Tanrı'nın takdiriyle ulaştı. Yine de kızımın seni kendini ölüme atma bahasına kurtarmasına vesile olduğu için Tanrı'ya şükür ediyorum. Bahtımız buymuş. Ama artık bu ülkeden uzaklaş evladım. Çünkü senin yüzünden başımıza gelenler artık yeter olsun. Ama tüm bunlar Tanrı'nın takdiridir. Git artık. Allah selamet versin dedi. Bunu duyunca hanımım, hükümdarın nezdinden selamete ulaşacağıma pek inanmayarak ayrıldım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Ta yüreğimde baştan sona kadar uğradığım bütün felaketleri hatırlıyordum. Çöl haydutlarının beni nasıl sağ salim bıraktıkları, bir ay kadar süren yolculuğum, yorgunluklarım, bir yabancı olarak girdiğim kent ve terziyle karşılaşmam, yer altında yaşayan genç kadına rastlamam ve tatlı bir özdenlikle birlikte geçen güzel saatler... İlkin beni öldürmeye niyetli olan ifritin elinden kurtulmam ve de kaptanın hizmetine girmeden önce maymuna dönüşmemden, yazdığım hüsnü hattan ötürü oldukça yüksek bir fiyatla hükümdara satılmama ve kurtuluşuma kadar geçirdiklerim başından sonuna kadar gözlerimin önünden geçti ve de özellikle ne yazık ki gözümü yitirmeme neden olan son olay. Ama hayatımı yitirmektense gözümü yitirmem yeğdir diyerek Tanrı'ya şükür ediyordum. Bundan sonra kenti terk etmeden önce yıkanmak üzere bir hamama girdim. Orada sakalımı kazıdım. Hanımım bu kalender kılığında güvenle yolculuk edeyim diye. O günden beri her gün ağlamaktan kendimi alamıyor ve başıma gelen felaketleri, özellikle sol gözümü yitirişimi düşünüp duruyordum. Ve bunları her düşündüğümde sağ gözümü yaş bürüyor ve görmemi engelliyor. Ama şairin şu dizelerini düşünmeme engel olmuyor. Bahtın darbelerini yedikten çok sonra acılarını duydum. Esirgeyen Tanrı bunu nereden bilsin? Tüm dünya sabrın kendinden de acı bir şeye katlandığımı bilsin diye katlanılmaz dertlere katlandım yine de. Çünkü sabrın sofu kişilerin deneyimle tanıdığı kendine özgü bir güzelliği vardır. Ne olursa olsun Tanrı'dır ancak karar veren kullarının başına geleceklere. Benim esrarlı sevgilim yatağımın tüm gizemlerini bilir. Hiçbir sır, sırların en gizemlisi bile ondan gizli kalamaz. Bu dünyada zevkler olduğunu söyleyenlere gelince, reçine öz suyundan da acı günleri yakında tadacaklarını söyle onlara. Bu kenti bırakıp yola çıktım. Birçok ülkelerden geçtim. Birçok başkentler gördüm. Sonra da barış kenti Bağdat'a yöneldim. Burada Emirül Müminin'e ulaşıp ona tüm başıma gelenleri anlatmak umudundaydım. Uzun günlerden sonra sonunda bu gece Bağdat'a ulaştım. Burada bu kardeşi ilk kalenderi buldum. Çok perişandı. Ona selam verdim. Selamımı aldı ve ''Tanrı seni esirgesin ve kutsasın'' dileğinde bulundu. Bunun üzerine onunla konuşmaya koyuldum. Sonra da bu üçüncü kardeşimizin yaklaştığını gördük. Selam verip aldıktan sonra onun da burada bir garip olduğunu öğrendik. Bizler de burada iki garibiz. Bu kutsal kente bu gece geldik dedik. Sonra üçümüz birden birlikte yürüdük. Hiçbirimiz diğerlerinin öyküsünü bilmiyorduk. Baht ve talih bizi bu kapıya yöneltti ve yanınıza geldik. Ey hanımım, işte benim de kesik sakallarımın ve yitirdiğim gözümün nedenleri bunlardır dedi. Bunun üzerine evin genç hanımı bu ikinci kalendere, senin öykün gerçekten çok şaşırtıcıymış. Sen öyleyse temennah verip Tanrı'nın sana açacağı yola koyul dedi. Ancak kalender, gerçekten üçüncü arkadaşımın öyküsünü işitmeden gitmek istemem dedi. Bunun üzerine üçüncü kalender ilerledi ve dedi ki, 12. ayrımın sonu, sayfa 154.